Ayrım 2. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 15. 2. Zweig, 1881 yılında Viyana'da Joyce, Stravinsky, Kafka, Wolf, Picasso gibi ilk büyük modernistlerle ay farkıyla dünyaya geldi. Ancak bakış açısı onlardan farklıydı. Susturulmak, sürgüne gitmek, sinsi oyunlarla baş etmek zorunluluğu onun için birer işkence oldu. Ve Dünün Dünyası adlı anı kitabında güvenliliğin altın devri diye tanımladığı Birinci Dünya Savaşı öncesindeki Viyana'nın yasını tutmaktan hiç vazgeçmedi. Oysa Franz Josef dönemindeki Viyana'nın toplumsal yaşam yönünden görkemli olmakla birlikte boş, özel yaşam yönünden ise nevrotik bir yer olduğunu Musil, Schnitzler ve Josef Roth'un yazdıklarından biliyoruz. Ancak Zweig'ın yaşadığı ortam onlarınkinden farklıydı. O, milyoner bir sanayicinin oğluydu. Üstelik, aile işini yürütmek zorunda olmayan ikinci oğuldu. Daha ilk gençliğinde önderleri Hugo von Hofmannsthal olan bir estetler grubuna katıldı. Tek düşüncesi, idealize ettiği sanattı. Rilke ile yaptığı bir konuşmadan sonra, İnsan saatlerce, hatta günlerce sıradan bayağı hiçbir şey yapamıyor diye yazdı. Rodin'in atölyesine yaptığı ziyaret ise yüce sanatın ebedi sırrını, her sanatçının dünyadan koptuğu o vecde gelme anını gösterdi. Zweig'ın siyasal açıdan da ayağı yere basmayan, belirsiz bir tutumu vardı. Çeşitli halkları, çeşitli etnik kökenleri barındıran Avusturya Macaristan'ı barış içinde birlikte yaşamanın simgesi gibi gören Avusturya ülküsüne bağlı olduğu için kendisini herhangi bir ülkenin değil, kutsal yuvamız, Doğu uygarlığımızın beşiği diye tanımladığı bütün Avrupa'nın vatandaşı sayardı. Bu topluluğun bir üyesi olma düşüncesi, Zweig'ın hümanist ve iyimser bakış açısını geliştirdi. Dünün Dünyası'nda 1914 yılından söz ederken, "Dünya vaatlerle dolu güzel ve leziz bir meyve gibi kendini bana sundu" diye yazar. Yahudi oluşu güven duygusunu sarsmıyor, onu kaygılandırmıyordu. Zweig da 1930'larda neye uğradıklarını anlayamayan, o iyi eğitim görmüş, toplumla özdeşleşmiş, laik Avrupalı Yahudilerden biriydi. Gençliğinde Yahudi olmaktan ötürü en ufak bir baskı ya da aşağılanmayla karşılaşmadığını, Moravyalı ailesinin doğulu Yahudilere özgü o aşağılık duygusuna ve sabırsızlığa sahip olmadığını belirtiyordu. Zweig'ın kendisini o sırada Rusya'daki soykırımdan Batı Avrupa'ya kaçan ve küçümsenen Ostjuden'dan Doğu Yahudileri'den ayrı tutma çabasına dikkatinizi çekerim. Sabırsız Yürek'teki Herr von Kekesfalva da Doğu Yahudilerindendir ve Zweig'ın Kekesfalva'nın ilk dönemini anlatış biçimi bugün pekala antisemitizm olarak görülebilir. Ama Zweig gençliğinde kendisini pek Yahudi saymıyordu. Yahudilik babasının ya da büyük babasının dünyasıydı. 1940'larda Dünün Dünyası'nı yazdığı sırada ise Yahudilerle özdeşleşmeyi, onlar adına taleplerde bulunmayı öğrenmek zorunda kaldı. Bu bağlamda dünyanın Viyana kültürü diye yücelttiği şeyin onda dokuzu Viyana Yahudileri tarafından geliştirildi, beslendi, hatta yaratıldı diye yazdı ve bu kültüre katkıda bulunanların adlarını saydı. Büyük bir alçak gönüllülükle de bu listeye kendi adını koymadı. Oysa daha 19 yaşındayken ilk şiir kitabı basılmıştı ve Theodor Herzl'ın yayın yönetmeni olduğu Neue Freie Presse'de yazıları yayınlanmaya başlamıştı. Zweig'ın aklı fikri sanatta olmasına karşın sanata katkıda bulunma yeteneğine güvenmediği için gençliğinin uzun yıllarını biyografi yazarı ya da çevirmen olarak başka sanatçılara hizmetle geçirdi. Zweig'ın yüksek burjuvazinin süslü yaşamı ardına gizlenen cinsellik ve delilik öykülerini dile getirdiği kısa romanları da sağlığında çok popüler olmakla birlikte o dönemde daha çok Verlaine, Verheeren, Balzac, Dickens, Dostoyevski, Romain Rolland, Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Stendhal, Tolstoy, Freud, Erasmus, Marie Antoinette, İskoçya Kraliçesi Marie Stuart, Magellan ve daha pek çok kişi hakkında yazdığı biyografi kitapları ve makaleleriyle tanındı. Ayrıca oyunlar, gezi kitapları ve bir opera librettosu da yazdı. Bir ses, hatta kimileri için Avrupa'nın sesi olarak kabul edilen bir yazar olmanın yanı sıra edebiyatın her dalında yapıtlar üretti. Zweig kadın hayranlarından sık sık mektup alırdı. Bu yazışmalardan biri genç yazar Friederike von Winternitz ile yazışmaları ilk evliliğine yol açtı. Friederike Zweig için kocasını terk etti ve Zweig'ın en verimli dönemi olan 1910'lardan 1930'lara uzanan 20 yılı aşkın bir süre birlikte oldular. 1933 yılında Friederike Zweig'a yeni bir sekreter tuttu. Zweig'dan 27 yaş ufak olan Charlotte Altman adındaki bu utangaç genç kadın, ailesi kısa süre önce sürgüne gönderilmiş bir Alman Yahudisiydi. Lotte hemen Zweig'a aşık oldu. Buna karşılık Zweig'ın neler hissettiği biyografisini yazanlarca bilinmiyor. Ancak o dönemde büyük bir karamsarlık içinde olduğu biliniyor. Birinci Dünya Savaşı, Zweig'ın gençliğinin güven dolu ortamını yıprattı. Naziler Avrupa'yı ikinci bir savaşa sürüklemeye başlayınca da eski iyimserliği yerini aynı ağırlıkta bir karamsarlığa bıraktı. 1933'te Hitler gençliği onun kitaplarını yakıyor, 1935'te Richard Strauss'un Sessiz Kadın operası librettosunu Zweig yazdı diye iki temsilden sonra yasaklanıyordu. Ne var ki Zweig'ın tek sorunu politika değildi. Salzburg'daki evinin kalabalığından ve gürültüsünden bıkmıştı. Çalışmaktan başka bir şey düşünmezdi. Friederike ona sessiz sakin bir ortam yaratmaya çabalamakla birlikte kendisi de ilk evliliğinden olan iki kızı da konuk ağırlamaktan hoşlanırlar. Bu yüzden de evin geleni gideni eksik olmazdı. Friederike 1946'da yazdığı Zweig biyografisinde kocasının kendisini terk edişini orta yaş bunalımına yoruyor. Belki terk edişinin nedeni gerçekten orta yaş bunalımıydı. Ama Zweig'ın sessizlik ve rahat çalışma özlemi dışında hiçbir şey istemediği, bu iki isteği gerçekleştirebilecek kişinin de Lotte olduğu anlaşılıyor. Zweig de Hofmiller gibi kararsızlık içinde bocalayan biri olduğu için ancak birkaç yıl geçtikten sonra bir daha evlenmeyeceğini, tek isteğinin bir öğrenci gibi özgür kalmak olduğunu söyleyerek Friederike'yi 1938'de boşanmaya razı edebildi. Ama ertesi yıl Lotte ile evlendi. Zweig o sırada Londra'ya kaçmıştı ve 1930'ların sonundaki bu korkunç dönemde Sabırsız Yüreği yazdı. Kimileri yalnızca politik açıdan değil, astımı olduğu için fiziksel yönden de naif ve tamamen Zweig'a bağımlı olan Lotte'yi Edith'in modeli olarak görürler. Ne var ki Zweig'ın Friederike'yi terk etmekten duyduğu suçluluk da Edith karakterinin oluşumunu etkilemiş olmalı. Ayrıca Friederike'nin belirttiğine göre Zweig'ın çocukluğu boyunca ömür boyu geçmeyen yara izleri bırakacak kadar çatıştığı, kendini beğenmiş ve sert mizaçlı annesinin etkisini de unutmamak gerek. Edith karakterinin olası kaynakları bu kadarla da sınırlı değil. Freud'un klinik vaka dosyaları da hiç kuşkusuz sabırsız yüreğin oluşumuna katkıda bulundu. Freud'un hastaları da sık sık felç geçirirler ve doktorlarına aşık olurlardı. Romanda da histeri ve bilinçaltı sözcükleri sıkça yer alır. Son olarak bu kara kitabın İkinci Dünya Savaşı'nın zeminini hazırlayan dönemde yazıldığını bir kez daha belirtmeye gerek yok sanırım. Zweig 1930'larda ve 1940'larda Nazileri açıkça kınamadığı için çok eleştirildi. Onun anlı şanlı adı antifaşist davaya yararlı olabilirdi. Ne var ki bütün hümanizmine karşın Zweig politikadan çok korkardı. Oy vermez, eve radyo sokmaz, gündüzleri çalışmasını engeller diye gazeteleri sadece geceleri kafelerde okurdu. Zweig'ın Avrupa'nın karşılaştığı tehlikeye gösterdiği tepki, Sabırsız Yürek ve diğer yazıları gibi dolaylı ve simgeseldi. Zweig, romanın karamsar mesajını hafifletmeye çalıştı. Kitabın ön sözünde iki tür acıma duygusu olduğunu yazar. Birincisi, duygusal ve zayıf olanı, başka birinin yaşadığı felaketlerden kaynaklanan acı ve hüzünden olabildiğince çabuk kurtulmak için çırpınan yüreğin sabırsızlığıdır. Bu, bir acıyı birlikte hissetmek değil, ruhun yabancı bir derde karşı kendini içgüdüsel olarak savunması anlamındaki acıma duygusudur. Diğeri, tek gerçek acıma duygusu ise duygusal olmayan ama yaratıcı olan, ne istediğini bilen, sabırla, gücü yettiğince, hatta gücünün bile ötesinde katlanmaya ve dayanmaya kararlı olunan acıma duygusudur. Daha sonra anlayacağımız gibi, bunlar Edith'in doktoru, Doktor Kondor'un sözleridir ve Zweig bunu Freud'un tedavi yöntemini övmek niyetiyle kullanmış olabilir. Hofmiller'ın acıma duygusu yanlış, Doktor Kondor'unki ve Doktor Freud'unki doğrudur. İnsan Zweig'ın buna gerçekten inanıp inanmadığını merak ediyor doğrusu. İyi türde merhamet besleyen Doktor Kondor, tedavideki başarısızlığını bağışlatmak amacıyla kör bir hastasıyla evlenmiştir. Romanın sonlarına doğru kadınla karşılaşırız. Kondor'a baskı yapar. Kendi huzursuzluğunu ve acılarını kocasına aktarır. Gözü pek yazarların çoğu gibi Zweig de her zaman çözemediği sorunlarla uğraşır. Bu gibi durumlarda yazılanlardan hangisinin doğru, hangisinin gerçek dışı olduğu sorusu takılıyor insanın aklına. Sabırsız Yürek'te gerçek gibi gelen sahneler merhametin boşuna olduğunu gösteren bölümlerdir. Bu korkunç bir ders vermenin yanı sıra kitaba da radikal ve modern bir nitelik kazandırır. Ancak işlediği konu modern olsa da Zweig'e modernist denilemez. 1920'lerde ve 1930'larda ün yaptığı halde anılarında T.S. Eliot, Virginia Woolf, Picasso ve Stravinsky'nin adları geçmiyor. Joyce'u bilirmiş ama Ulysses okuduğundan söz etmiyor. Schönberg'in bir oyununun premierine gitmiş ama oyunu beğenip beğenmediğini belirtmiyor. Anlaşıldığı kadarıyla onun kafasındaki modern sanatın sınırı Rilke ve Richard Strauss'la noktalanıyor. Deneysel çalışmaların yoğun olduğu bir dönemde Zweig'ın deneyselliğe yönelmemiş olması, daha sonraki kuşakların, örneğin Joseph Roth gibi, biçem yönünden gelenekçi sanatçılara yaptıkları gibi Zweig'a da hak ettiği değeri vermemiş olmalarının nedenlerinden biridir. Ama Zweig de yazar olarak gerçekten yanlışlar yaptı. Konularını ve karakterlerini kendi düşüncelerini diretmeye alet edişinden daha önce söz ettim. Zweig, gece yarısı bir yabancının hikaye anlatması gibi olay dönüm noktasına yaklaşırken gök gürültüleriyle, şimşeklerle, fırtına patlaması gibi gerilim yaratacak şablonlara da meraklıydı. Yazılarını süsleyip şişirmesi ise ona yakışmayan bir günahtır. Zweig'ın çok gelişmiş bir zekası, güçlü duyguları, belirgin bir idealizmi ve 19. yüzyıl sanatına tutkusu vardı. Bütün bunlar bir araya gelince, editörlerinden birinin dediği gibi, her bölümün hatta her paragrafın sonunda bir arya söylemesine şaşırmamak gerekir. Dünün dünyasında bol bol görülen bu ateşlilik Sabırsız Yürek'te yoktur. Bu kitapta da konunun gelişimi ve karakterlerin yapısı kolayca kestirilse de, bayatlamış şablonlar kullanılsa da, bunlar romanın psikolojik esnekliği ve yoğunluğunun yanında önemsiz kalır. Zweig ile Lotte, 1941'de kendilerinin ve Zweig'ın gelirinin tehlikeden uzak olacağı Brezilya'ya göçtüler. Zweig, çeşitli etnik grupların yaşadığı Brezilya'da hayalindeki Avusturya-Macaristan'daki gibi uluslararası mutlu bir toplum bulacağını düşündü. Başlangıçta çevreye epey uyum sağladılar. Rio'nun dışındaki dağlık bölgede yer alan Petropolis'e yerleştiler. Zweig, Montaigne'in biyografisi üzerinde çalışmaya koyuldu. Friederike'ye yazdığına göre, güzellik yarışmasında ikinci olan bir köpek edindi. Köpeğiyle birlikte her gün yürüyüşe çıkıyor ve görkemli manzaraları seyrediyordu. Ama bunlar onun kendi manzaraları değildi. Onun manzaraları Avrupa'da katillerin ayakları altında çiğneniyordu. 23 Şubat 1942 gecesi Brezilya halkına bir teşekkür, dostlarına da bir veda mesajı kaleme aldı. Bu uzun gecenin sabahını görebilmelerini dilerim. Onu bekleyemeyecek kadar sabırsız olan ben erkenden gidiyorum. Sonra Lotte ile birlikte aşırı dozda barbürat içtiler. Ertesi sabah yataklarında el ele tutuşmuş cesetlerin bulundu. Çeviren Seçkin Selvi. Para parayı çeker. Bilgelik kitabından alınan bu özdeyişi her yazarın cesaretle şu şekilde vurgulama hakkına sahip olduğuna inanıyorum. Anlatana anlatılır. Genelde düşünülenin aksine yazarın hayal dünyasında sürekli yeni öyküler yarattığını, bitmez tükenmez bir kaynaktan sürekli öyküler ve olaylar kurguladığını sanmaktan daha yanıltıcı bir düşünce olamaz. Gerçekte hayalinde öyküleri kendine çağırmak yerine gelişmiş gözlemleme ve dinleme yeteneklerinden faydalanarak çevresindeki figürlerin ve olayların kendini çağırmasına izin vermesi yeterlidir. Zaten kim sık sık yazgıları anlamlandırmaya kalkışırsa ona yazgısını anlatan çok olur. Bu olayda bana neredeyse tamamen yukarıda açıklamaya çalıştığım şekilde anlatıldı. Ama bu biraz daha alışılmamış, beklenmedik bir formdaydı. Viyana'ya son gidişimde günlük uğraşlardan yorgun düşmüş bir halde akşam saatlerinde şehrin kenar mahallelerinden birindeki bir restoranda yemek yemeye niyetlendim. Modası çoktan geçmiş olan bu restoranın kalabalık olmayacağını düşünüyordum. Ama içeri adım attığım anda çok yanılmış olduğumu fark ederek sinirlendim. Daha hemen kapı girişinde eski bir tanıdık benden aynı şekilde karşılık görmemesine rağmen içten bir samimiyetle ayağa kalkıp beni masasına davet etti. Aslında bu gayretli adamın hoş ve aklı başında bir insan olmadığını söylemek hiç de doğru olmayacak. Pul biriktiren çocuklar misali heyecanla dost edinmeye çalışan ve koleksiyonlarına kattıkları her yeni örnekle gurur duyan, kendini arkadaş canlısı olmaya mecbur hisseden türden biriydi. Bu iyi niyetli, kendine özgü adam için yan iş olarak arşivcilik yapıyordu ve bu işte çok yetenekli ve bilgiliydi. Yaşamın tek anlamı zaman zaman gazetelerde adı çıkan birinden bilinçli bir alçak gönüllülükle iyi bir arkadaşım ya da ah o mu dün karşılaştık ya da arkadaşım A dedi ki, arkadaşım B'nin düşüncesine göre diyebilmekle sınırlıydı. Bu şekilde neredeyse tüm alfabeyi sıralıyor ve bunlardan bahsetmekten gizli bir onur duyuyordu. Dostlarını galalarda canla başla alkışlar, her aktör ya da aktriste hemen ertesi sabah tebrik telefonları açar, hiç kimsenin doğum gününü unutmaz, iyi olmayan gazete haberlerini görmezden gelir, övgü dolu olanları ise kendi özel tebrikleriyle muhataplarına gönderirdi. Aslında iyi yürekli bir insandı. Birinin ondan ufak da olsa bir şey rica etmesinden mutlu olur, böylece ender rastlanan kişilerden oluşan koleksiyonuna bir kişi daha katma olanağı bulmanın mutluluğunu yaşardı. Aslında dostumu çok fazla tanıtmaya gerek yok. Dostum, Ada Bey, o sıralarda Viyana'da snobların renkli dünyasında bulunmaları doğal olan, iyi niyetli asalakların tamamı bu alaycı sözcükle anılırdı gibi insanların ısrarcı sevecenliklerinden kabalık etmeden kurtulmanın olanaksız olduğunda bilinen bir gerçektir. Böylece istemediğim halde masasına oturdum. 15 dakika çeşitli gevezeliklerle geçti. Daha sonra restoranın kapısı yeniden açıldı ve uzun boylu, yakışıklı, yeni tıraş olmuş genç yüzüne karşın şakaklarındaki ak saçları hemen dikkat çeken biri içeri girdi. Dimdik yürüyüşü onun eski bir asker olduğunu hemen ele veriyordu. Dostum hemen ayağa kalkıp kendisi için tipik sayılabilecek bir canlılık ve samimiyetle onu selamladıysa da karşıdaki adam bu abartılı davranışa nazikçe ancak pek de umursamadan karşılık verdi. Bu yeni müşteri heyecanla yanına koşan garsona henüz siparişini bile vermemişti ki dostum Adabay yanıma sokularak bana fısıldadı. Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Koleksiyonculara özgü bir gururla koleksiyonunun kendince önemli her parçasını etkileyici bir şekilde tanıtma hevesini çok iyi bildiğimden ve uzun boylu açıklamalardan korktuğumdan umursamaz bir tavırla hayır deyip önümdeki çikolatalı turtayı küçük parçalara ayırmaya devam ettim. Ancak bu ilgisizliğim dostumun aracılık hevesini daha da kamçılamıştı. Elini onu işaret eder şekilde dikkatlice bana doğru uzatarak fısıldadı. Levazım Tuğgenerali Hofmiller. Hani şu savaşta Maria Terezia'nın nişanını takılan. Bu bilginin beni umduğu kadar etkilemediğini görünce de vatansever bir kitabın heyecanıyla, adamın süvari yüzbaşısı olarak katıldığı savaşta ne kadar önemli işler başardığını anlattı. Önce süvari birliğinde, sonra hava kuvvetlerinde, 3 düşman uçağını düşürdüğü Piave üzerindeki keşif uçuşunda, son olarak da makinalı tüfek birliğinde. Oradayken de cephede bir bölgeyi tam 3 gün boyunca işgal altında tutmuştu. Tabii bütün bunlar burada uzun boylu anlatmaya gerek görmediğim ayrıntılarıyla anlatıldı. Bu arada sıkça İmparator Karl'ın kişisel olarak Avusturya ordusunun en ender nişanıyla onurlandırdığı bu saygın insanı tanımadığım için şaşkınlığını belirtmeden de edemiyordu. Adını tarihe yazdırmış bir kahramanı 2 metrelik bir uzaklıktan da olsa görmek için elimde olmadan başımı diğer masaya çevirdim. Ancak o anda bakışlarım sert, öfkeli bakışlarla karşılaştı. Bu bakışların bana anlatmaya çalıştığı çok açıktı. Bu herif sana hakkımda bir şeyler mi atıp tuttu? Benim şaşkın şaşkın bakılacak hiçbir şeyim yok. Aynı anda söz konusu adam sinirlendiğini belli eden bir hareketle sandalyesini yan çevirerek bize arkasını döndü. Utançla başımı çevirdim ve o andan itibaren de o masanın örtüsüne bile bakmamaya çabaladım. Kısa bir süre sonra geveze masa arkadaşıma veda ederek oradan ayrıldım. Kapıdan çıkarken dostumun aceleyle kahramanımızın masasına geçtiğini gördüm. Hiç kuşkusuz ona da benim hakkımda ilgi çekici bir rapor sunacaktı. Hepsi bu kadardı. Kaçamak bir bakışıma. Aslında bu basit karşılaşmayı hiç kuşkusuz unuturdum. Ancak kader hemen ertesi gün küçük bir toplulukta benim bakışlarımı bile reddeden bu adamla tekrar karşılaşmamı istemişti. Gece için giydiği smokinin içinde önceki gün üzerinde olan spor tweed ceketiyle olduğundan çok daha dikkat çekici ve zarif görünüyordu. Her ikimiz de sahip oldukları ortak sırrı büyük bir grup içinde iyi saklayan kişilerin sinsi gülümseyişini andırır şekilde gülmemek için kendimizi tutmaya çalıştık. Benim onu tanıdığım gibi o da beni hemen tanımıştı. Herhalde ikimiz de bir önceki akşamın başarısız çöp çatanını anımsamış, bunun verdiği hoşnutlukla eğleniyorduk. Önceleri birbirimizle pek konuşmadık. Çevremizde o kadar hararetli sohbetler yapılıyordu ki konuşmamız zaten mümkün değildi. Bu toplantının 1938 yılında yapıldığını söyleyecek olursam, konuşmaların konusunu tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek. İleride bizim zamanımızı inceleyecek tarihçiler 1938 yılında huzursuz Avrupa'nın hemen her ülkesinde hemen her konuşmanın tek konusunun 2. bir Dünya Savaşı'nın çıkması ya da çıkmaması konusundaki öngörüler olduğunu saptayacaklar. Bu konu kaçınılmaz bir şekilde her toplantının ana gündemi olarak ortaya çıkıyordu. Hatta zaman zaman öngörüleri ve umutlarıyla korkularını ortaya dökenin insanlar değil de devrin gizli gerilimlerle yüklü, heyecanlandırıcı atmosferinin sözcüklerle içini dökme isteği olduğu izlemine kapılıyordunuz. İkinci ayrımın sonu, sayfa 26.